Anadolu yollarında. Anadolu yollarında programından merhaba sevgili dinleyiciler. Bu haftaki programımızda Safranbolu halk ezgilerine değineceğiz. Halk kültürü ve folklorik özelliklerini konuşacağız. Bu arada türkülerini de söylemeyi ihmal etmeyeceğiz. Karabük ilimizin UNESCO tarafından 1994 yılında kültürel varlıkları bakımından Dünya Miras Listesi'ne alınan ilçesi Safranbolu'da gelen konuklar sadece tarihi dokuyu değil, kültür turizmini de yaşayabiliyor. Evet, sözü fazla uzatmayalım ve dilerseniz hemen Safranbolu'ya gidelim. Safranbolu Halk Kültürü Derneği'ndeyiz. Erbil Ünal'la birlikteyiz. Kendisi Safranbolu Halk Kültürü Derneği'nden. Uzun yıllar kültür ve folklor faaliyetleri içerisinde yer almış. Merhaba.
Merhaba, hoş geldiniz Safranbolu'ya. Nasılsınız?
Çok teşekkür ederiz. Safranbolu'da olmak gerçekten mutlu ediyor insanı. Tarihin ayak izlerini her yerde görmek mümkün. Sizin yaptığınız işte çok çok önemli ve çok değerli. Burada tarihi geldikleri zaman dinleyicilerimiz elbette ki görecekler. Zaten anlatıyoruz biz de yayınlarımız içerisinde. Ama en önemli şey sadece konaklarınızla, sadece camilerinizle, hanlarınızla, hamamlarınızla geçmişi bugüne getirmediniz. Kendi kültürünüzü koruyarak da getirdiniz. Derneğiniz önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Biz önce sizi ve derneğinizi tanıyalım.
Şimdi Erbil Ünal ismim. Emekli resim öğretmeniyim. Safranbolu'da turizm faaliyetleri içindeyim. Yıllardan beri Safranbolu'da kahveyi işletiyorum. Bir kültür merkezi gibi işletiyoruz. Bir taraftan hizmet üretiyoruz. Gelen insanların yeme içme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bir taraftan da kültürel faaliyetlerimizi onlarla buluşturmak adına her akşam Safranbolu Muhabbet Gecelerini gelenekteki gibi yapmaya çalışıyoruz. Belki gelenekte kadar nostaljik olmayabilir ama günümüz şartlarında da olabildiğince seçici olmaya çalışıyoruz. Gelen insanlarımıza kendi öz kültürümüzün melodik yapısı olan bu türküleri orijinalliğini bozmadan akustik bir şekilde çalıp icra ediyoruz. Yöresel tavırına da özellikle dikkat ediyoruz. Ve kendi kültürleri ile düşünmelerini, kendi kültürleri ile hoş vakit geçirmelerini, kendi kültürleri ile de eğlenebildiklerini göstermeye çalışıyoruz. Sadece ve sadece müzik icra edilen bir yerden daha çok müziği sohbeti ile beraber icra edilen bir yer şeklinde işletmemizde bu faaliyetlerimizi işte 15 seneden beri devam ediyoruz. Rabbim ömür verirse de devam edeceğiz sonuna kadar.
Evet, umarım uzun uzun daha yıllar bu işi yaparsınız. Safranbolu hak ediyor bunu. Buraya yurt içinden, yurt dışından çok fazla turist geliyor. Tabii neden olmasın bir akşamda gelip dediğiniz gibi bir mekanda yine geleneksel olarak dekore edilmiş. Burada Safranbolu kıyafetleri içerisinde mankenleri görüyoruz. İşte Safranbolu el sanatlarının yansıtıldığı oturma yerlerini görüyoruz. Buraya gelen insanlar Safranbolu'nun gelen geleneksel yemeklerini yiyorlar ve sizin müziğiniz eşliğinde ve aynı zamanda biz dediğiniz sadece müzik icra etmiyoruz. Sohbetlerimizi de gerçekleştiriyoruz. Özellikle kendi kültürümüzü geçmişten alıp bugünümüze ve sonrasına da yansıtmaya çalışıyoruz. Peki dinleyicilerinizin, daha doğrusu gelen konuklarınızın ilgisi nasıl?
Şimdi 15 sene evvel, zaten ben uzun yıllar İstanbul'da yaşamıştım. 17-18 sene evvel geldim. 15 sene evvel de tarihi mekan olan Arasa'daki işletmeyi aldım. Daha önceki dönemde genel kafeteryalar anlamında işletilen bir yerdi. Ben hemen yöresel özellikleri ve gelenekselliği de bu turizm hizmetinin içine nasıl serpiştirebilirim, sunabilirim anlamında. Çok da bildiğimizde bir konu olmadığı için insana hizmet etme ve sunumlarımızı mümkün mertebe geleneksellikten referans alacak biçimde büyüklerimizin, atalarımızın, dedelerimizin misafirleri ağırladıkları zerafette sunum yapıp ikram yapmaya çalışıyoruz. Mekanımızı da düzenlerken biz kendimizden herhangi bir şey katmış vaziyette değiliz. Büyüklerimiz, ecdat mekanlarını nasıl süslüyorlarsa, nasıl göze hoş gelecek şekilde düzenliyorlarsa o şekilde düzenliyoruz. Yani etrafta gördüğünüz kanaviçeler, oyalar, danteller, perdeler bizim kendi tasarımımız değil. Büyüklerimizin motifler bile hep isimleri vardır. Mesela yaver kordonu denir bu şeye. Sedir zaten bizim genel anlamda ev mobilyası dediğimiz bir olaydır. Her evin sediri vardır. Kendi mekanımızda da bu sedirleri yapmak suretinden Safranbolu'nun baş odası şeklinde işletiyoruz. Şu anda bahsettiğim Arasa'daki kahveden yine tarihi olan eskiden havuzlu Safranbolu Kıraathanesi denilen mekanın katını taşıdık. Bizim ekibimiz, kültür ekibimiz hepsi bir araya toplandığı zaman zaten en az 15-20 kişilik bir kalabalık grup oluyoruz. Kültürel faaliyetlerimize devam etmeli. Burada gelen insanlara Safranbolu'da su ve havuz başlı başına yaşamın vazgeçilmez ögeleridir. Sular kemerlerinden, su kanallarından çeşmelere kadar ulaşmıştır. Ve Safranbolu'ya ulaşan su çeşme hazinelerinde de yangın güvenliği anlamında kullanılmıştır. Evlerimizde odalarda da havuz vardır. Yani büyük konaklardan bahsediyorum. Eğer evde yoksa mutlaka bahçelerinde de havuz vardır. Yani bu hem suyun yaşam ile bütünselliği adına ki güzel bir ikili oluşumdur insan ve su, hem de yaşamın vazgeçilmezidir. Bu mekanımızda da alt katta olan havuzu sadece üst kata çıkartmış olduk. Safranbolu, kültür, muhabbet, su, geleneksellik, havuz, Safranbolu muhabbetleri, halk türküleri, böyle bir hoşluklar içinde hayatımızı idame ettiriyoruz. Biz bu kültüre farkında olan, bu kültürü seven, gelenekselliği ve özünden kopmamış insanların ilgi ve alakasını çok yoğun bir şekilde hem hissediyoruz hem geliyorlar.
Biraz anlamak, bilmek gerekiyor. Belki de Safranbolu'yu bilerek gelmek gerekiyor.
Tabii, kesinlikle. Bir defa Safranbolu'yu bilerek gelmek gerekiyor. Burada eğer bakmasını bilebiliyorsanız göreceğiniz çok şeyler vardır. Eğer bakmasını bilemiyorsanız göreceğiniz hiçbir şey de yok. Mesela çok sığ bakan insanlar işte Safranbolu 2 saatte dolaşılır, geçilir, gidilir gibi düşünüyorlar. Ama onlar sadece bakıyorlar. Görme olayı daha farklı bir şey tabii. Vallahi ben çocukluğumdan beri hem buralıyım, hem uzun yıllardan beri işte çocukluğum da burada geçti. İşte son 15-20 seneden beri de yine buradayım. O ara dönemde zaten hiçbir zaman ilişkim kesilmemişti ailem burada oturduğu için. Ben o kadar incelememe rağmen işin içinden daha çıkamadım. Çünkü burada geleneksel bir laftır belki ama doğru da bir laftır. 5000 senelik kültürün bütün ip uçlarını yakalayabilirsiniz. Onların hepsini seçebilirsiniz. Onları seçebildiğiniz zaman, onları hissedebildiğiniz zaman zaten Safranbolu da sizin için ayrı bir anlam olmaya başlar. Kendinizin ait olduğunuz ulusu ve o ulusun yarattığı kültüre hayranlığınız kat be kat artar.
Dilerseniz sohbetimize bir türkünüzle ara verelim.
Şimdi Çıtırdağ'dan Baskun Geliye diye bizim yörede ifade edilen Çıtırdağ'dan Baskın Geliyor türkümüz var. Şimdi o türküyü çalıp söyleyelim. Bakalım dinleyicilerimiz beğenecekler mi? Biz tabii o özelliği yansıtabileceğiz mi? Çünkü türküler ben çaldım söyledimden olmuyor. Yüzyılların verdiği o duygu ve o ahengi de hissedip verebilmeniz gerekiyor ki türkü olsun. Güzel icra edip güzel çalmaya da gayret ediyoruz elden geldiği ölçüde.
Basın değil, basın geliyor.
Sevgili dinleyiciler, Safranbolu Halk Kültürü Derneği'nden Erbil Ünal'la sohbet ediyoruz şu anda. Tabii Safranbolu halk kültürü ve folklor faaliyetlerinde siz uzun yıllar bulundunuz, araştırmalar yaptınız dedik sohbetimize başladığımızda. Sizin için çok değerli bir üstad, müzikolog, Safranbolluların onur kaynağı, Sadi Yaver Ataman.
Sadi Yaver Ataman, Safranbolulu olmasının dışında Türk kültürüne, Türk folklorına, Türk müziğine, Türk halk oyunlarına bir ömür vakfetmiş bir kişidir. Bizim şansımız sadece onun Safranbolu olması. Ama Sadi Yaver Bey çocukluğundan başlayan bu folklore olan, halk bilimine olan merakı, ilerleyen yıllarda da tabii enstrüman çalmayı öğrenip söylemeyi becerdikten sonra da hep araştırmış, araştırdıklarını yazmış, alan saha araştırmalarında işte Safranbolu türkülerini tamamını derlemiş. Bize çok da fazla bir iş bırakmamış sağ olsun. Burada Sadi Yaver Bey'in sayesinde bizim 136 tane türkümüz olduğunu biliyoruz. Bu 136 tane türkü, eğer Sadi Yaver Bey bunları kayda almamış olsaydı, bir takım türkülerin notalarını falan bilmiyoruz. Yani melodileri de kalmamış. Onları unutmuşuz ama yani şu anda 80'den fazla çalıp söyleyebileceğimiz türkümüz var. Onun sayesindedir. Sadi Yaver Bey dediğim gibi yani Safranbolu olmasının dışında bir ülkeye mal olmuş bir kişidir. İstanbul Radyosu'ndaki halk müziği programlarını ta 1928'lerde başlatmış. Açıklamalı halk müziği programları adına. İlerleyen yıllarda o dönemlerde halk müziği ile uğraşan insanlar toplu çalma diye bir usulleri yok. Halk aşığı, saz erbabı kendi başına saz çalıyor. Kaval çalan kendi başına kaval çalıyor. Ritim çalan işte belki o şeylere ritim anlamında eşlik ediyor ama ne kaba kemane ile saz beraber çalınıyor, ne kavanla saz beraber çalınıyor. Hepsi bunlar tek tek icra edilen şeyde. Sadi Yaver Bey bunların beraber icrası anlamında türküleri derlemiş, türküleri notaya almış. Notaya aldıktan sonra bu erbapları bir araya getirmiş. Aynı türküleri aynı şekilde çeşitli tınıları olan sazları bir araya toplamak suretiyle ilk defa Türk müziğinde, Türk halk müziğinde toplu icrayı sağlayan kişi. Çok yani aklıma gelen belki sıralama ismi anlamında belki birisi öbüründen daha öndedir ama bu anlamda da halk müziği toplulukları kurmuş. Tabii 1930'lu yıllarda falan yani 30'lu 35'te 40'ta 45'te mesela ilk şeyi memleket ses ve tel birliği yani o birlikteliği sağlamak adına o grubun adı. Daha ilerleyen yıllarda Türk müziği icra heyeti. Daha ilerleyen yıllarda bu toprağın sesi. Daha ilerleyen yıllarda da yurttan sesler dediğimiz gruplar oluşturuyor. Ve 30'lu yıllardan, 28'li yıllardan başlayarak 30'lu yıllardan itibaren hep o zaman işte İstanbul Radyosu'nda bu programları yapıyor. Ve halk müziği icracılarını bir arada eserlere geçecek seviyede, yani öğretmenlik yapıyor, kendisi bir fiil çalıyor, onları çalıp okuyup söyleten bir kişi. 1960 yıllara gelindiği zaman da işte Yurttan Sesler oluşuyor. Hatta Yurttan Sesler TRT bünyesinde günümüze kadar da gelmiştir. Şimdi bu Türk halk müziğinde iki tane çınar isim var. Bir tanesi Sadi Yaver Ataman'dır, öbürkü Muzaffer Sarısözen'dir. Muzaffer Sarısözen şöyledir hatta, Sadi Yaver Bey biraz aksi bir adam. Kurum disiplinine gelen bir adam değil. Yani kendisinin üzerindeki bir kişi onun hoşuna gitmediği şekilde davrandığı zaman o oradaki kurumdaki görevini bırakıp yeni bir yere geçen bir kişi. Muhtemelen de İstanbul'daki o ayrılmasının sebebi o olmuştur diye düşünüyorum. İstanbul'daki kurumdan ayrıldıktan sonra Ankara Radyosu'na geçiyor. Ankara Radyosu da bu İstanbul'daki gayretlerin tamamını orada da gösteriyor. Ama yani orada da uzun uzun görev yapmıyor. İşte Sadi Yaver Bey Ankara'daki görevini Muzaffer Sarısözen'e bırakıyor. Ama Muzaffer Sarısözen öyle disiplinli adam ki, yani o tarihten rahmetli olduğu döneme kadar ya da emekli olduğu döneme kadar çok uzun yıllar, yani 50 sene 40 sene o görevini devam ettirmiştir. İşte Sadi Bey bir de böyle dediğim gibi belki değişiklikten de hoşlanan bir yapısı olduğu için onu yapmıştır. O görevi bıraktıktan sonra geliyor Karabük'e. Karabük o zaman nahiye dediğimiz, şu anda belde denilen bir durumda. Çünkü Karabük 1937 senesinde demir çelik fabrikası temel atıldıktan sonra onun etrafına yapılaşmak suretiyle yeni oluşan bir kent, Cumhuriyet kenti. 1944-46 arası olabilir. Yani çok tarihini iyi hatırlayamıyorum ama yani o dönemlerde Karabük belediye başkanlığı da yapıyor. Karabük'ten ayrıldıktan sonra yine kurumda çeşitli görevler yaparaktan, dediğim gibi mesela uzun seneler İstanbul Belediye Konservatuvarı olan o eski dönemde, şu anda İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı olan yerinde ilk kurucusu ve temelini atan kişi Sadi Yaver Bey'dir. Sadi Yaver Bey işte 1961 senesine kadar o kurumun başında kaldıktan sonra geriden Adnan Ataman oğlu yetişiyor. Oğluna devrediyor. Oğlu çok kendisini o konuda geliştiriyor. O kurumdaki görevini Türk müziği icra heyeti denilen şeyin. Ve Adnan Ataman da çok disiplinli bir kişi. 1961'de görevi devralıyor. Ta 2006 senesine kadar kurumun başında yüzlerce öğrenci yetiştiriyor. Ve Adnan Ataman da aynı zamanda tabii İstanbul Radyosu'nda da saz sanatçısı kendisi. Bir taraftan da işte koro şefliği ve Yurttan Sesler'in şefliğini yapıyor. Ve Adnan Ataman'ın da şöyle bir özelliği var. Bizde uzun havalar genellikle o söz erbabının, gönül erbabının içinden geçtiği şekilde okuduğu için onu bir okuyan, uzun havayı bir okuyan kişi ikinci okuduğunda onu aynı şekilde okumaz. Yani biraz daha farklı okur, biraz daha farklı okur. Yani 10 sefer okusun, onu da farklı farklı okur. Onun için de hiçbir koro uzun hava okuyamaz. Adnan Ataman Türkiye'de ilk defa korosuna uzun hava okutan bir şeftir aynı zamanda da. Böyle de enteresan bir Ataman ailesi o anlamda çok enteresan. Hatta şöyle diyeyim ben size. Adnan Ataman'ın babası Sadi Yaver Ataman. Sadi Yaver Ataman'ın babası da Ali Yaver Ataman. Ali Yaver Ataman Safranbolu'da çok uzun seneler halk hekimliği yapan, doktorluk yapan bir kişi. Cumhuriyet döneminde de Cumhuriyet, işte Osmanlı döneminin sonu, işte Cumhuriyet kurulduğu dönemde de yöredeki Kuvayi Milliye'nin kurucularından, temsilcilerinden bir kişi. Ve bu Ataman ailesi Safranbolu'ya çok şeyler katmıştır. Onlara ne kadar dua etsek azdır. Haklarını helal etsinler. Biz usta malı satmak suretiyle de biz de burada çalım satıyoruz işte, ne yapalım. Thank you.
ağzında yeşil yaprak vay. Aman ağzında yeşil yaprak vay. Gel beraber gezelim, aman sonumuz kara toprak vay. Aman sonumuz kara toprak vay. Odalara hanım gelin odalara vay. Şimdi de rağbet odalara vay. Ellere hanım gelin ellere vay. Şimdi de rağbet güzellere vay.
Sizin sözlerinizle Ataman ailesini de anmış olduk. Allah rahmet eylesin diyelim.
Allah rahmet eylesin. Sadi Yaver Bey de 88 yaşında rahmetli oldu. Adnan Ataman da 88 yaşında rahmetli oldu. Dileriz yaptığımız işlerde ecdadın kemiklerini sızlatmayız.
Evet, zaten sizin sözlerinizden de anlıyoruz. Çünkü böylesine değerli şahsiyetleri yetiştirmiş topraklar çok değerli, çok zengin bir kültüre sahip, folklora sahip ve bu kültür, bu folklor müziğinize de yansımış, türkülerinize yansımış. İsterseniz biz türkülerinize de değinelim biraz. Çıtırdağ'dan baskın geliyor, havaş bülbül olacak, ilik düştü yakamdan, kayadan iner akrep. Yine birkaçını söyledik, siz 80'den fazla olduğunu, üstadların derlediğini söylediniz. Peki biz biraz da sizin türkülerinize girelim. Nasıl yansımış, içerisinde neler var türkülerinizin, kendi kültürünüz, kendi folklorik özellikleriniz türkülerinizde nasıl yer etmiş? Tabii türkülere değinirken halk diline, şiveye de değinmek istiyoruz. Ben biraz daha farklı okudum. Eminim ki siz yerel dilinizle söyleyeceksiniz bu türküleri.
Yani şimdi şöyle, mesela yörede akrebe akrep denmiyor, akrap deniyor. Kaya da denmiyor, ona da gaya deniyor. Gayadan ener akrap. Havaş, yöredeki Havva'nın Safranbolu versiyonudur diyelim artık. Versiyon değil de Safranbolcasıdır. Burada bu bölge insanları en üst kültür Karakeçi aşireti ve Oğuz Türkleri, yani neticede şeyler. Bölgenin tamamı Türkmen yerleşimidir. Şimdi bu bölgedeki Türkmen yerleşimi ağırlıkta 1100'lü yıllar ve daha sonraki yıllarda oluşuyor. Ve bu çok eski yerleşildiği için yörede insanlar, başka bir insan grubu da yok. Yani burada yani Türklerden başka insanlar da yaşamadıkları için. Yani yöre tamamen Türkmenler anlamında yerleşik bir şey. Köy isimlerine baktığımız zaman tamamı Türkmen aşiret isimleridir. Folklorine baktığımız zaman mesela Safranbolu erkek tavırlı olan türküler Seymen salınımları şeklindedir. Yani efevari oyunlardır. Efevari söylenir. Yani Ege bölgesinin tavırlarından farklı bir şey de değildir. Ve burada da ritimler bu zeybeklerde, Seymen havalarında, yaren havaları dediğimiz işte havalarda hep 9-8 ritimler vardır. Safranbolu türkülerinde de bunlar var. Şimdi erkek türkülerinde ve erkek oyunlarında Seymen kültürü hakimdir. Bu Seymen kültürü daha gerideki yüzyılların yaşatılması şeklinde kentimizde günümüze kadar gelebilmiştir. Kadın türkülerimiz daha yakın yüzyılların gelenekselliğini yansıtır ve o Türkmen kadınlarının şehirleştiği dönemden sonraki, yani şehirli Türkmenlerin edaları, şehirli Türkmenlerin ritimleri şeklindedir. Yani erkek türküleri ve oyunları daha erken dönem yüzyıllarında, işte 1100'lü, 1200'lü, 1300'lü yılları özelliklerini taşır. Ama kadın oyunları ve türküleri 17. 18. 19. yüzyıllardan bu tarafa olan şeyleri taşır. Mesela köylü kadını bindallı giymez. Ama burada artık şehirleştikten sonra bindallı giymeye başlıyorlar. Yani yöremizde kadın oyun ve türkülerini biz temsil ederken bu yakın yüzyılları baz alıp onları gösteriyoruz. Erkek oyunları ve türkülerinde de seymen adaplı dediğimiz türküler söyleniyor.
Bunlar arasındaki farkı söylediniz. Hangi aletler çalınıyor?
Şimdi burada köylerde alan çalgısı oldukları için davul ve zurna. Bizim yöremizde oyuncu olarak da köşekler vardır. Zil kullanılır. Davul, zurna ve zil kırsal kökenin kültürüdür. Şehire geldiğimiz zaman şehirde oda sazı diyebileceğimiz bağlama grubu devreye girer. Şimdi kullandığımız halk müziği çalgıları, bağlama grubu dediğimiz çalgıları kullanıyoruz. İşte curasından meydan sazına kadar. Nefesliler anlamında kaval kullanıyoruz, mey kullanıyoruz, ney kullanıyoruz. Ritim anlamında işte bendirden küp dediğimiz yine darbukaya benzer bir çalgıdır. Topraktan yapılan, üzerine deri gerilen daha ilkel ya da daha eski darbuka diyelim. İşte bendir, küp ve yine zil mutlaka melodilerimizin içinde. Zillin başa dediğimiz üç tane zilin karşılıklı birbirine vurması şeklinde o zil sesini de melodilerimizde hissederiz. Bu zillin başanın melodilerinin içine girme sebebini ben Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelirken hayvanlarıyla beraber geliyorlar. Hayvanlar kaybolmasın diye her hayvanda çeşitli büyüklükte zil, çıngıraklar vesaireler var. Tabii yüzyıllar boyunca şıngır şıngır şıngır zillerinden, çıngıraklarından yürüdükleri için o melodilerin içine de o zil seslerini yansıtmışlar. İşte hayvanlarını güderken kaval kullanmışlar, onu yansıtmışlar. Kopuz dediğimiz işte Orta Asya çalgısı bu bağlama olan şey. Onu sırtında taşımış, ondan şey yapmışlar. Daha rahat taşınsın anlamda bu cura dediğimiz küçük çalgıları çalmışlar. Safranbolu'da da bu bahsettiğimiz işte zillilerden ritimlere, nefesliden telli ve tabii yaylı çalgımız da var. Safranbolu Halk Kültür Derneği'nin ben çalgı grubu lafını çok seviyorum. Çalgı grubunda alaylıların ve mekteplilerin birlikteliği var. Eğitimli olan arkadaşlarımız, akademisyen olan arkadaşlarımız vardır grubumuz içinde. Bir de yörede bu işi iyi icra edebilen, çalgı çalan arkadaşlarımız vardır. Bu arkadaşlarla beraber bir arada çok güzel etkinliklere katılıyoruz. Yani yöremizi temsil etme adına çok güzel faaliyetler yapıyoruz. Alaylıların yöreselliğiyle akademisyen ve mekteplilerin teknikleri birleşip çok daha güzel icra edilebilen bir müzik grubu olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz.
Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızda Safranbolu'nun kültür ve folklor faaliyetlerine, türkülerine değindik. Çok değerli konuğumuz, hocamız Safranbolu Halk Kültürü Derneği'nden Erbil Ünal'la birlikteydik. Çok çok teşekkür ederiz efendim, ben sağ olun.
Teşekkür ederim, her zaman bekleriz. Safranbolu çok güzel bir yerdir. Türkülerimiz çok güzeldir, geleneklerimiz çok güzeldir. Türkülerimizi, geleneklerimizi yaşayan ve yaşatan Safranbolu bütün misafirlerini ağırlamaktan, onlarla beraber olmaktan, onlarla hemhal olmaktan mutluluk duyacaktır. Her zaman Safranbolu'ya bekliyoruz sizleri de.
Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızda buram buram tarih kokan müzekent Safranbolu'daydık. Programımızı Türkiye'nin sesiradyosu.com adresinden programlar bölümü, Anadolu Yollarında podcast adresinde tekrar dinleyebilirsiniz. Anadolu Yollarında Facebook adresinde de fotoğrafları görmeniz mümkün. Ben Sultan Yanmaz, hepinize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Hoşça kalın. Anadolu Yollarında.